Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Bonjour. Buongiorno, dobri otro, cin dobre, yore gel, tuamenta, selamun aleyküm, kalimera, sabah el hayır, boreda, habari, dilam şvidobisa, doginan, nihao, buenos dias, aloha, ne diyorsanız, günaydın. Aşağıdan 3 noktaya dokunalım hemen, periskop izleyicileri, çağrım sizedir. Siz 3 noktaya dokunduğunuzda yayını paylaş diye bir tuş çıkacak, onu tıklayacaksınız. Ardından da bütün dostları çağıracağız, ondan sonra hep beraber oturup konuşacağız. Bugün vatan konuşacağız. Ama nasıl konuşacağız biliyor musunuz? Şu mantık üzerinden gitmemiz gerekecek bugün. Sanırım benim aklımdaki o yani. Eğer size de uyarsa öyle devam edelim. Değilse zaten siz de eklerinizi yaparsınız. Biraz yönümüzü de çevirebiliriz. Herkesin ortak kullandığı, anlamı herkese göre değişen ama sonuçta herkesin haklı çıktığı tuhaf bir kavram üzerinden kavga yürüyor. Öyle bir kavram ki bu, vatan kavramı. O kadar ilginç ki isterseniz bir takım suçlarınızı arkasına gizleyebiliyorsunuz. İsterseniz kendi iktidar hırsınızı tam arkasına gömebiliyorsunuz. Cehaleti kaldırıyor mesela. Vatanla kapatabiliyorsunuz cehaletinizi. Hırsızlığı kaldırıyor mu? Defalarca. Hırsızlığı öyle bir kapatıyor ki yolsuzluğu, arsızlığı, o kadar aşağılık tavırları hepsini kapatabiliyor. Ama öte yandan sevginin nasıl olduğu, vatan sevgisinin ne olduğu üzerinden öyle bir tartışma kopuyor ki kimin haklı kimin haksız olduğunu anlayabilmek için epeyce bir kafa yormak gerekiyor. Hakikaten bu öyle saçma bir durum ki, öyle tuhaf bir durum ki herkes aynı şeyi söylüyor. İçeriden bazıları haklı bazıları haksız ama sonuçta baktığınız zaman herkes kendi cephesinden haklı. O yüzden bugün soralım istedim. Nedir vatan dediğimiz şey? Vatan kimindir? Konuşmayı neden olan sözler Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Adana Milletvekilinden geldi. Belki içinizde haberi olmayanlar olabilir. Dün Meclis Genel Kurulu'nda kendisi söz alıp konuşarak, hani şu geçtiğimiz günlerde 2-3 gün önce burada konuştuğumuz hafta sonu gerçekleşen Vakıfbank Yönetim Kurulu'na Dünya Olimpiyat Avrupa Şampiyonu güreşçi Hamza Yerlikaya'nın eski AKP milletvekilinin atanmasıyla, seçilmesiyle başlayan süreç var ya, AKP Adana milletvekili, hemen size ismini de söyleyeyim, unutuyorum çünkü, bence gereksiz de, Tamer Dağlı adı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Adana milletvekili, dedi ki, Hamza bize defalarca büyük mutluluklar yaşatmış, bayrağımızı gönderde dalgalandırmış. Gönder bu arada. Aman bayrağımızı göklere çektirdik değil. Gönder gönder. O bayrak direğinin adı. Göndere çektirmiş. Defalarca bu mutluluğu yaşatmış bir insandır. Eğer Hamza'dan rahatsız oluyorsanız vatan sevginizden şüphe etmeniz lazım. Vatan sevginizden şüphe etmeniz lazım. Arkadaşlar bakın, aslında bu sabah biz başka bir şey konuşacaktık. Biraz daha içinde ekonomi olan bir gündem vardı. Fakat ben dün gece yarısından sonra, bugün sabaha karşı hem de böyle erken saatlerde, 5 civarında falan, bu haberi okuduktan sonra çok tuhaf hissettim kendimi. Çünkü bununla ilgili en ağır sözleri söyleyenlerden biri benim. Yani Hamza Yerlikaya'nın oraya atanması, aldığı ücreti burada size açıkladım. O ücretle birlikte hiçbiri dedim size, hiçbiri verilen görevi bırakın görev değil, verilen parayı reddetmiyor. Hiçbiri. Hangi makamda olursa olsun, hangi mevki verilirse verilsin, para varsa ucunda herkes eyvallah diyor. Geçen gün bir mail aldım, 2 gün önce. İsmini burada açıklamak istemiyorum izleyicinin ama mealen yazdığı şey çok doğru. Diyor ki, burada Hamza Yerlikaya'nın maaşı üzerinden bir yayın yapıyorsun abi ama şunu atlıyorsun. Geçmişte Fethullah Gülen örgütünü anlatırken sen dedin ki ben dünyada bunların okullarında dağıtılan maaşları gördüm. Maaşını alıyorsun, içinden %20'sini gönüllü olarak veriyorsun oraya. Ki bütün dünyadaki o çetenin doyması için harcanabilsin para. Burada yapılan da farklı bir şey değil ki. Burada atamalarla göreve getirilen insanların o maaşların tamamını aldığını düşünmüyorum ben. Onlar bir havuz için para biriktiriyorlar. Çok tuhaf, aklımın köşesinden geçmiş bir şey değildi. Bu bir sistem ve aynen devam ediyor bana kalırsa, diyordu izleyici. Olabilir mi? Bilmiyorum, bu bir iddiadır. Ama beni ilgilendiren şey böyle bir atamanın bile vatan sevgisiyle bir tutulabilmesi. Vatan sevgisinin insanların kafasına bunların üzerinden sokulabilmesi. Bernard Shaw'un çok meşhur bir sözü var. Diyor ki, vatan sevgisi dediğiniz şey sadece siz orada doğduğunuz için dünyanın bir yerini başka yerlerden üstün tutmaktır. Bu kadar basit midir gerçekten bilmiyorum vatan sevgisi, ama vatan kavramı bizler için şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin bu toprak sınırları üzerinde yaşayanlar için önemli. Bizler birilerinin eliyle kurulmuş, birilerinin eliyle hediye edilmiş bir toprak parçası üzerinde yaşamıyoruz. Hakikaten üzerine hani Harbiye Marşı'ndaki gibi kanla irfanla kurduk falan diyecek değilim. Bu değil sorun olan. Ama gerçekten bir imparatorluk bakiyesi üzerinden oluşturulmuş bölgedeki ilk ve tek laik demokratik cumhuriyetten bahsediyoruz. Dolayısıyla Bernard Shaw'un bu sözü bana çok mantıklı gelmiyor. Dünyanın başka bir yerinde bunu hissetmek belki mümkün olabilir ama burada bunu hissedebilmek mümkün değil. O zaman vatan kavramı bu kadar üst perdeden tanımlanırken, mesela Orhan Şahit Gökyay'ın ilkokul sıralarında o kafamıza çakıla çakıla ezberletilen şiirinde olduğu gibi, vatan bu vatan toprağın karabağrında sıra dağlar gibi yatanlarındır. Bir tarih uğruna kendini tarihe verenlerindir falan diye böyle çok çok çok derin, artık kafatasını irdeleyen şiirlerde mi bulacağız vatanı? Yoksa mesela Orhan Veli'nin söylediği gibi, hani çok basit bir ifadeyle, neler yapmadık şu vatan için? Kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik diyor ya. Nutuk söyleyenler neden bu kadar çok akıl takılıyor? Bugün bunu konuşalım. Çünkü burada Adana AKP milletvekili Tamer Dağlı'nın sözleri tek kişiye ait sözler değil. Bu söz, önce hep beraber şunu söyleyelim, vatanınızı gerçekten seviyorsanız bu kişinin milletvekili olmasının sizin için hiçbir önemi olmamalı. Kendisine hadi oradan demek zorundasınız. Hepimiz demek zorundayız. Sen kimsin diye sormak zorundayız. Biri birinin, bir diğerinin vatan sevgisini teraziye vurup ölçebilir mi? Eğer ölçecekse o zaman bambaşka şeyler çıkartacağız ortaya. Terazinin sahibi kim? Kim ölçecek bunu? Mesela 50'lerde demokratikleşmenin ilk adımı olarak başlayan bir iktidar macerası içinde Demokrat Parti'nin oluşturduğu vatan cephesi midir vatan gerçekten? Ölmüş insanların bile isimlerinin kaydedildiği, sadece iktidarların yaşaması için bir destek anlamı taşıyan vatan mıdır? Bu kadar basit midir? Ya da ne bileyim, vatanı için en çok çalışan, en çok gayret eden insan vatan haini olarak adlandırılabilir mi? Vatan haini olarak adlandırılabilir mi? Çok ağır bir soru ama cevabı evet maalesef. Özellikle bugün. Biz daha 2 gün öncesine kadar kendini sosyal medyada bile yeşil topla tanımlamayanların vatan haini olarak gösterildiği bir süreç yaşadık. Üstelik o kadar abuk, o kadar saçma, o kadar dangalakça bir süreçti ki bu. İnsanlar sonuçta kendi iç çekişmelerinin de nasıl yansıdığını gördü. Twitter yönetiminden 7340 hesap üzerinden büyük bir şaplağı yedi ve dedi ki tamam, zaten biz farkındalık yaratmaya çalışıyorduk. Hadi ya, neye karşı? Mesela yeşil topu olmayanın vatanı olmadığı gibi bir farkındalık mı? Çünkü söylediğiniz oydu. Vatanseverler takipleşiyor. Niye? Vatanı sevmek için yeşil top olmak mı gerekiyor? Öyle bir şey olsaydı eğer, şu dakika itibariyle AKP'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda aldığı, MYK Merkez Yürütme Kurulu'nda da onayladığı karar çerçevesinde kapattığı etik kurul, o etik hesap Twitter üzerindeki, yeşil top bağlantılarının tamamen yok edilmesi, tamamı vatansız kaldı mı demek? O zaman hep beraber bunu söyleyebiliriz. Muhtemelen Tamer Dağlı'nın da, AKP Adana Milletvekili'nin de yeşil topluydu hesabı. Kendisi şu andan itibaren vatansızdır mesela. Çünkü bir hafta önce bir yeşil topa bağlanıp tanımlanabilen vatan sevgisi, eğer bir hafta sonra bir partinin merkez yönetim kurulunda kaldırılabiliyorsa eğer, o zaman dandik bir kavram bu ya. Bunun üzerinde anlaşma şansımız yok. Bu çok dandik. Eğer bu kadar basit konulup bu kadar basit kaldırılabiliyorsa vatan sevgisi bu olmasa gerek. Böyle bir şey değil. O zaman başka yerde arayalım vatan sevgisini. Mesela vatan sevgisi bir ülkenin iyiliğini istemek midir? Yoksa iyiliğini isterken iktidarın bunu istemediğini bilerek direnmek midir mesela? Bence ikincisi. Ama herkes bunu yapmıyorsa eğer, herkes vatanını eşit seviyede sevmiyor diyebilir miyiz? Bence demeliyiz ama demiyor insanlar. Herkes atıp tutmaya geldi mi büyük vatansever. Ama harekete geçmeye geldi mi herkes kenarlarda bir yerlerde siftinerek çöplük karıştırarak onun içinden kendine bir kemik parçası bulmaya çalışıyor. Niye? Oysa vatan kavramı bu kadar açıksa, bu kadar net bir kavramsa hepimiz çok kolay vatansever olabiliriz, değil mi? Bence olabiliriz. Niye olmuyor o zaman insanlar? Mesela vatan kavramının içine kimler girer? Hani Bernard Shaw'un söylediği tarif üzerinden gideceksek eğer, bir toprak parçasını sadece orada siz doğdunuz diye başkalarından üstün tutmaktır diyor ya vatan sevgisi için. O zaman o toprak parçasının üzerinde doğmuş, o toprak parçasına bir şekilde ait olan herkes vatanın içinde midir? Mantıken öyle olmalı, değil mi? O zaman mesela neden 6 milyon oy almış bir partinin temsilcileri neden bu vatana dahil değilmiş gibi gösterilir? Niye? Çok basit bir soru. Neden bu vatana dahil değilmiş gibi gösterilir? Sanki onlar ayrılıkçılık istiyorlar denilen insanlar, toprağın üzerinde sürekli bir kenara itilerek ayrılmaya teşvik ediliyor demek değil midir bu? Bence öyle. Daha 3 sene önce yapılmış bir yürüyüş kararı, üstelik iktidarın eleştirilerine karşı ana muhalefet partisi liderinin göğsünü siper ederek direndiği, o yürüyüşün üzerinden 3 yıl geçmişken bugün tekrarlanması neden birilerini rahatsız ediyor? Ama iş bu kadar basit de değil tabii. İş şu noktaya geliyor mesela. Vatan sevgisi bu kadar büyükse, vatanın sevgisini televizyonda hasbelkader bir programın başına getirilmiş, kavgadan reyting yapan, altı boş, tın tın bir moderatör mesela. Biz kamu değiliz, biz özel bir sektörüz. Özel bir sektör ne demek bilmiyorum ama yani bu tamamen cahilce bir tanım. Biz özel bir sektörüz. Mesela HDP'nin burada olmamasını tercih ediyoruz demesi vatan sevgisine aykırı değil midir? Aykırıdır, değil mi? Demin nasıl tanımlamıştık en basitinden? Hani bu kara parçasının üzerindeki herkes. Niye birileri sığmıyor o zaman? Neden herkes tanımını yaparken vatanı kendine göre tanımlayıp diğerini dışarı itmeye çalışıyor? Niye? Aynı şekilde şunu da söylemek lazım elbette. Sürekli olarak kendisine bir terör örgütünün, daha dün 4 insanı öldürmüş bir terör örgütünün, bu örgüt bir terör örgütü müdür sorusuna sadece bu bir sonuçtur diye cevap vermek neden vatanseverliğin içinde kalıyor? Bence çok saçma. Şöyle cevap vermek mümkün değil mi? Mesela illa PKK'nın bir sonuç olduğunu söylemek istiyorsanız, Garopaylı'nın sözlerindedir cevabım. İlla bunu söyleyeceksiniz. Evet, PKK bir terör örgütüdür. Terörü doğuran nedenler de bunlardır diye konuşmuyorsunuz. Çünkü eğer siz de kendinize göre vatan sevgisini, vatandaki şiddetin artışı ve buna tepkinin doğuşuyla tanımlıyorsanız, Yasin'in Cebenoyan'ı, Onat Kutlar'ı öldüren bir terör örgütünü nasıl tanımlayacağız biz? Yasemin Cebenoyan'la Onat Kutlar neyin sonucunda öldüler? Kimeydi mesela oradaki sonuç? Tanımlanmıyor, değil mi? Ayakları yere basmıyor. Çünkü bizim bunu yaparken, vatan tanımını yaparken aynı zamanda vatan hainliği tanımını da yapmamız gerekiyor. Herkesin, ama herkesin bir yere getirip söylemesi gerekiyor bunu. Oysa olmuyor. Oysa herkes, hani tıpkı bizdeki %10 seçim barajının kullanılması gibi herkes şikayetçi. Ama iktidara gelenlerin hiçbiri kaldırılmasını istemiyor ya, ya da meclise girmişler. Aynen öyle bu da. Tanımı yapmazsanız, havada bırakırsanız eğer herkesin içine yarıyor. İsteyen vuruyor, isteyen öpüyor. Ama kavram çok sağlam bir şekilde yerinde duruyor. Çok net hem de. Orada duruyor. herkesin istediği gibi kullanabiliyor. Bugün Tamer Dağlı, hani sen kimsin diyeceğimiz insan bu. Hep beraber söyleyelim. AKP Adana Milletvekili Tamer Dağlı'ya sen kimsin? Kimsin sen? Benim vatan sevgimi nasıl tanımlarsın? Benim vatan sevgim sırf senin partinin üyesi diye birine vatandaşın cebinden 12.500 lira maaş vermekse eğer ben vatan hainiyim. Ama aynı tanımı ben de yapacağım. Bana kalırsa bunu yapan da vatan haini. Çünkü vatandaşın parasını çalıp dağıtıyorlar. Hep beraber bunu dağıtıyorlar. Sadece bununla kalmıyor ki. Dünyanın en tuhaf yükselme hikayesini bugün Sözcü Gazetesi haberleştirmiş. En tuhaf. Bekçi kadrosundan Ankara İl Kültür Müdürlüğü'ne. Sakın yanlış anlamayın. Arada şişirilecek, hani helal olsun. Adam arada yememiş, içmemiş, çalışmış ya. O okulları okumuş, buraya gitmiş, oradan ayrılmış, buradan durdurmuş. Böyle değil. Böyle bir yükselme hikayesi değil. Bakın size tam yükselme hikayesini söyleyeyim de. Hani insanların kafalarında farklı bir şey canlanmasın. Trabzon'da belediyede işçi kadrosunda işe başlayan bir insan, adı Ali Ayvazoğlu. Ali Ayvazoğlu. Şu anda AKP Trabzon milletvekili olan Bahar Ayvazoğlu ile evleniyor. Bahar Hanım, soyadı daha önce başka, evleniyorlar. Allah mesut etsin. Ardından özel kalem müdürlüğü yapıyor. Tamam mı? Ama özel kalem müdürlüğü yaparken Trabzon Belediyesi'ne bağlı işletmelerde yaptığı görevleri de ben size söyleyeyim. Önce işçi kadrosunda çalışıyor. Atatürk Köşkü'nün bekçisi. Bekçi olmak kötü bir şey mi? Elbette değil. Namusunuzla para kazandıktan sonra hangi iş için kötü diyebilirsiniz ki? Bekçi. Ve Bahar Hanım da, hani bugünün milletvekili var ya, o da Mustafa Yanmış Merkez İlçe Başkanı iken AKP'de sekreter olarak işe alınıyor. Parasını kazanıyor. O dönemde Ali Ayvazoğlu evli. Bahar Hanım'la dostluğunu ilerletmiş gazetenin haberine göre. Ayvazoğlu eşinden ayrılıyor. Aşk oluyor insanlar birbirlerine. Bunda bir şey yok. Bahar Hanım'la evleniyor. Ama bundan sonra Bahar Hanım'ın acayip bir yükselişi başlıyor. Acayip. Yani depar diyebiliriz buna. Bu yükseliş falan değil ya. Yukarı doğru bir depar atıyor. Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliğine o dönemin ilk kadın kolları başkanı geçince orası boşalıyor, kadın kolları başkanlığına Bahar Ayvazoğlu atanıyor. Atanıyor, seçilmiyor bakın. Atanıyor. Deniyor ki kadın kolları başkanı Bahar Ayvazoğlu'dur. Tamam. 2014'te Ortahisar Belediye Başkanlığı kuruluyor. Belediye başkanının bir özel kalem müdürü var ama kağıt üzerinde Ali Ayvazoğlu'nun özel kalem müdürü yapıyorlar. Niye? Görev lazım. Görev lazım. Yani Atatürk Köşkü'nde bekçilik. Yeter, bir yere kadar yapılmış. Daha önce turist rehberliği de yapıyor Ali Bey. Ali Bey çok çalışkan bir adam belli ki. Her işi yapıyor. Yapıyor. Bu arada Trabzon'da 20 yıldır İl Kültür Müdürü olarak görev yapan İsmail Kansız görevinden alınıyor. Ve bilin bakalım yerine kim getiriliyor? Ya Ali Ayvazoğlu. Ama vekaleten. Niye? Asalet tutmuyor ki. Sonra eşi milletvekili oluyor 2015 yılında. Ve bakın asaletten ataması oluyor mu olmuyor mu? Çatansı diye oluyor. Ama bir sorun çıkıyor tabii ortaya. Bahar Hanım Ankara'da artık milletvekili. E ne yapacağız Ali Bey Trabzon'da? Sorun değil ya. Ankara İl Kültür Müdürlüğü'ne atanıyor Ali Bey. Nasıl yani? Ya başladığı yer neresi? Atatürk Köşkü'nün bekçiliği Trabzon'da. Şimdi bu hikayenin içinde şöyle bir destek olsa hepimiz ayakta alkışlardık değil mi? Derdik ki helal olsun adama ya. Yememiş, içmemiş, çalışmış, okumuş, her şeyi yapmış bu adam. Ve bugün geldi ama gördüğünüz gibi hiç öyle bir şey yok. Şimdi AKP Adana Milletvekili Tamer Bey'e bir daha soralım o zaman. Sen kimsin diyerek önce. İkinci sorumuzu soralım. Bu atamaların karşısına çıkmak mesela vatan hainliği midir? Bence değildir. Çıkmamak vatan hainliği olarak adlandırılabilir. Eğer siz bir belediye başkanını, Sakarya'nın belediye başkanını Çaykur'a yönetim kurulu üyesi olarak atıyor, sadece maaş kazansın diye onu orada çalıştırıyorsanız, o zaman vatan hainliğini doğru tarif etmemiz lazım. Vatanı seven kim kardeşim? Vatan dediğimiz bir toprak parçasının üzerinde birlikte üreten, birlikte tüketen insanlardan oluşmuyor mu? Vatan dediğiniz şey içinde insan yoksa hiçbir işe yaramıyor. Bakın Kardak kayalıklarına. Üzerinde o kadar büyük fırtınalar estirilen bir iktidarın kendini kıçını kurtarmak uğruna defalarca askeri kullandığı Kardak kayalıklarına bakın. Üzerinde insan yok. Soruyorum şimdi, Kardak kayalıkları vatan mıdır? Eğer Kardak kayalıkları vatansa neden sadece birilerinin iktidarı şiştiğinde akla geliyor? Öyle ya, vatanın içindeyse, vatana dahilse neden doğru yerden tanımlamıyoruz? Vatanseverlik bu mudur? Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde öyle bir haber var ki, Türk Hava Yolları'nda yapılan atamaları gördüğünüz zaman, hani bir söz vardır denir ya, ya öyle bir grup ki Kızılderili'den çok şef var diye. Herkes müdür. Herkes müdür. Niye? Ünvan lazım. Ali Ayvazoğlu'na niye ünvan lazımdı? O insanlara da lazım. Herkesi bir yerlere atamışlar. Herkes. Olmayana müdürlük kurulmuş. Yani en kötüsü nedir? Bir müdürlük oluştururuz. Pardon, ihdas ederiz. Bir müdürlük ihdas ederiz. Ondan sonra çalışır insanlar. Vatan sevgisi nedir ya? Hangisi vatan bunlardan kardeşim? İnsanlar bir seçim yapacakları anda karşılarına çıkan, üstelik kendini milliyetçi olarak tanımlayan bir partinin lideri bekadan bahsediyorsa eğer, beka bu mudur? Böyle bir ülkenin bekası nasıl sağlanır? Geleceği nasıl kurtarılır söyler misiniz bana? Kaynaklarının tamamı bir gruba peşkeş çekilen, onların yemesi üzerine ayrılan, kalanı için mücadele eden insanların her türlü zulme uğradığı bir yer vatan mıdır gerçekten? Ya da şöyle sorayım, kimin vatanıdır bu? Herkes eşit derecede sever mi o vatanı? Ben aynı kanaatte değilim, kusura bakmayın. Hani yayının başında söyledim ya, Berna Şov'un söylediği gibi, vatan sevgisi dediğiniz şey sadece siz bir yerde doğdunuz diye orayı başka yerlerden üstün tutmaksa eğer, İşte burada kullanılabilecek bir şey bu. Çok rahat kullanırsınız. Yani insanlar size bu atamayı niye yaptın diye sorar. Sen dersin ki vatan haini bu işte. Eğer siz Hamza'nın oraya neden atandığını düşünüyorsanız, bunu mevzu ediyorsanız vatan sevginizden şüphe ederim. O yüzden işte hep beraber sen kimsin diye sormak zorundayız. Bir milletvekili olabilir. Olabilir, bir seçilmiş. Olabilir, onu da seçen halk. Ama gözünün içine baka baka sormalıyız. Sen kimsin? Benim vatan sevgimi nasıl yorumluyorsun diye. Terazin nerede bir göstersene. Hepimizin ortak ürettiği bir ürünün sonuçta sadece birilerine dağıtılmasının zeminini hazırlıyorsun sen. Ve buna vatan sevgisi diyorsun. Nasıl olacak bu? Biz üzerinde yaşadığımız toprakta, artık kaynak paylaşımının dayandığı yerde, yapılamayacağı görüldüğünde bir darbe girişiminin yaşandığı bir ülkenin çocuklarıyız hepimiz. Gayet güzel, kol kola yürüyen bir ilişkide artık para bittiği zaman, yani biri diğerine tahakkümünü gösteremediği andan itibaren darbe girişimine kadar giden bir süreç yaşadık hep beraber. Bunu reddedecek insan var mı aramızda? O zaman vatan sevgisi nedir ya? Birilerinin parasını korumak mıdır vatan? Yani sadece bu insanların makamları, mevkileri olsun diye birilerinin zulüm çekmesi midir? Eğer vatan sevginiz bu kadar kuvvetliyse Rize'nin, Artvin'in, Trabzon'un, Giresun'un derelerini, yaylalarını niye kuruttunuz diye sormak boynumuzun borcu değil mi bizim? Salda Gölü'ne niye yaptınız o işletmeyi diye sormak boynumuzun borcu değil mi? Galata Kulesi'nin dibine neden bir metal çay ocağı koydunuz diye sormak vatanseverlik değilse nedir? Bir güreşçinin kendi alanıyla alakasız bir süreçten geçerek bir bankanın, kamu bankasının yönetim kuruluna atanmasını eleştirmek gerçek vatan sevgisi değil midir? Bence öyle olmalı. Ama bakın, yayının başında konuştuğumuz hikaye var ya, acayip tuhaf bir şey ya. Herkes aynı kavramı söylüyor. Herkes kendisi açısından tanımlıyor ve çok tuhaf bir şekilde herkes haklı. Herkes. O kadar acayip ki. Yani geçmişte vatan sevgisini ispat etmek için bugün vatan haini olarak tanımlanan insanlarla mücadele etmiş Ahmet Şık, geçmişte vatan sevgisini bırakın, Amerikan askerinin kıçına bir pul olarak yapıştırılıp Körfez harekatını takip etmiş, bununla övünen bir yavşak tarafından cezalandırılıyor bu ülkede. Hangisi vatan haindir? Soruyorum size. Vatan sevgisi hangisidir kardeşim? Bunu ölçmek, biçmek bu kadar zor mudur? Gözümüzün önünde yaşananları görmezden gelmek midir vatan sevgisi? Hiç zannetmiyorum. Eğer öyle olsaydı bu kadar insan bağırmazdı, değil mi? Mesela vatan sevgisinin içine bundan 4 sene önce aslansın kaplansın denilerek omuzlara alınan 15 Temmuz gazilerinin sopalanması girer mi? Vatan sevgisi midir o? Kimdir orada vatan haini olan? AKP genel merkezinin önüne giden mi? Onu döven mi? Ya da dövme talimatını veren mi? Ya da daha sonrasında hiçbir şey yoktu ya. Onlar yola çıkıyorlardı. Yola çıkmalarını tehlikeden korumak üzere engelledik diyenler mi? Soru çok. Cevabı da çok. Ama cevabı vermek için bir parça ciddi olmak gerekiyor ya. Çünkü bu soruların tamamının cevabını vermemiz gerekiyor. Şu yayının başından beri sorduklarımızın hepsinin bir tanesini bile eksik bırakırsak bizim vatan tanımımız da eksik kalacak. Vatan dediğimiz Artvin'de o yaylada teyzenin söylediğidir. Devlet de benim, vatan da benim. Ben yoksam bir anlamı yok. İçinde insan olmayan bir toprak parçasının kimseye bir faydası yok. Hiç. İnsanla anlamlı bu. Ama insanla anlamlı olabilmesi için insanların huzurlu ve mutlu olması gerekiyor orada. Sağlıklı olması gerekiyor. Vatan tanımını yaparken mutlaka bunu özgür, eşit, adil, hakça bölüşen bir toprak parçasından bahsetmemiz gerekiyor. Yoksa hiçbir işe yaramıyor ki bu. Bakın, sürekli olarak birileri tanımlıyor, biz dinliyoruz. Biz hep beraber dinliyoruz. Ondan sonra biri çıkıyor, Adalet ve Kalkınma Partisi Adana Milletvekili Tamer Dağlı, diyor ki eğer Hamza'dan rahatsız oluyorsanız vatan sevginizden şüphe etmeniz lazım. Hamza'dan rahatsız oluyorum. Benim vatan sevgimi ölçecek adam daha anasının karnından çıkmadı. Bana bu sözü söyleyebilmek üzere hangi hadle çıkıyorsunuz siz oraya? Siz kimsiniz ya? Benim vatan sevgimi hangi teraziyle ölçüyorsunuz? Vatan dediğiniz şey partililerinize dağıtılacak maaşlar mıdır sizin? Belediye başkanı seçilen insan başka bir görev yapmasın, başka yerde olmasın ki işiyle ilgilensin denilirken Çaykur'a yönetici atamak mıdır? Ne tuhaf değil mi? Ne kadar tuhaf, ne kadar anlamsız. Ama bugün üst üste duyduğumuz her şey bunu gösteriyor bize. Herkes vatan tanımlıyor, herkesin tanımı farklı ve ne tuhaf, herkes haklı. İnanılır gibi değil ya. Herkes haklı. Bir tek haksız olan var ortada. Vatan tanımını eşit yapalım, hep birlikte aynı vatanın üzerinde huzurlu yaşayalım diyenler, onların hepsi vatan haini. Çünkü o sözü söyleyebilmek için yapılan hiçbir hırsızlığa göz yummamanız gerekiyor. Yolsuzluğa, arsızlığa, şerefsizliğe, onursuzluğa, yavşaklığa, hiçbirine göz yummamanız gerekiyor. Ama ağzınızı açtığınız anda mutlaka sizin için biri vatan haini diyor. O zaman işte benim için vatan haini diyen kim sorusunu sormak zorundasınız. Eğer benim için vatan haini diyen insan şu yayının başından beri konuştuğumuz insanlardan bir tanesi ise gönül rahatlığıyla devam edebilir. Yani hiçbir şey değişmiyor. 1962 yılından beri hiçbir şey değişmiyor. O gün Amerikan yardımının üzerinden insanları eleştiren, bu ülke bağımsız, özgür bir ülke olmalıdır diyen Nazım'a vatan haini diyen kimse, bugün vatan haini diyen de aynı insan. Bakın diyor ki Nazım, Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla bir Ankara gazetesinde fotoğrafın yanında Amiral Williamson'un. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika. Bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Evet, vatan haini. Siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz, ben yurt hainiyim, ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizle, çiftliklerinizse, kasalarınız ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan, vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Vatan tırnaklarıysa ağalarınızın, fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, vatan mızraklı ilmihalse, vatan polis çopuysa, ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulamamaksa kokmuş karanlığımızdan, ben vatan hainiyim. Yazın üç sütün üstüne kapkara aykıran puntolarla. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. 1962'den beri hiçbir şey değişmediyse eğer, arada ters giden bir şeyler var. Bir saat sonra tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.